Merhaba. Öncelikle kendimi tanıtayım. 50 yaşıma merdiven dayadım. 27 sene yakındır sınıf öğretmen olarak çalışıyorum. Ailem Sivas'tan Ankara'ya göç ettiği yıl doğmuşum. Babam kapıcıydı. Pek çalıştığı söylenemezdi. Şimdiki yani çocukken öyle düşünüyordum. Çok çalışmıyor falan sanıyordum. Çünkü sürekli kapıcılıktan atılıyorduk. Çankaya bölgesinde bir apartmandan diğerine taşınıp duruyorduk. Babam işini yapıyordu aslında, sonradan düşündüğümde. Ama babam işçi olmakla köle olmak arasındaki farkı bildiği için ezilmemek için direniyordu. Tabii şimdiki aklımla değerlendirebiliyorum bunları. Çocukken babamın çalışmayı sevmediğini düşünürdüm. Annem temizliğe giderdi. Okuma yazması yoktu. Yoksulluk sınırında yaşardık ama yine de evde şöyle bir laf vardı. Namusumuzla para kazanıyoruz. Sürekli bir şükür içindeydik. Annemin de babamın da diğer göçmen aileler gibi birikim yapıp köye dönme hayalleri vardı. Ama maalesef gerçekleştirmeye ömürleri yetmedi. Ailede, daha doğrusu sülalede ilk üniversite okuyup devlet memuru olan benim. Sendikayla nasıl ilişki kurdum, sendikalı olma sürecime ve sendika çalışmalarıma gelince, ilk önce öğretmen olarak Iğdır'a atandım. Iğdır'a gittiğimde hemen eğitim seni aradım. Galiba eğitim seni üniversite yıllarındaki eylemlerde, öğrenciyken katıldığım eylemlerde bir eğitim seni gördüğüm için doğal olarak eğitim seni olmam gerektiğini düşündüm. Başka hiçbir sendika düşünmedim. Yani benim orasıymış yerim gibi. Yani onun dışında başka bir yer düşünmek bana ilginç geldi. Bir yıl sonra yüksek lisanstan dolayı Ankara'nın Haymana ilçesine atandım. Ankara'ya gelir gelmez de hemen eğitim sene ilişki kurup yani eğitim sene üye oldum. Sendikaya üye olduğum dönem Bülent Ecevit hükümeti dönemiydi. Sendika güçlüydü. Sendika bize ulaşmıyordu üye olmamız için. Biz sendikaya ulaşıyorduk üye olabilmek için. Haymana'dan bir sene sonra çuba atandım. Bakanlığa geçene kadar da 3 sene boyunca çubukta çalıştım. Çubukta çalıştığım dönemde sendikanın kapanma davası vardı. Geniş katılımlı eylemler yapılıyordu. O dönemde de 20'lik diş sorunum vardı. Tabii o dönemde eylemlere katılabilmek için şey yapıyorduk, sevk alıyorduk. Sevk alıp giriş yaptıktan sonra eylemlere katılıyorduk. Ben de diş sorunlarımı halledeyim, gerçekten hani doktora gideyim diye işte Hacettepe Üniversitesi'nden diş hekimliğinden sabah giriş yapıyordum. Genellikle 20'lik dişlerimden birisini çektirip morfinin etkisi de geçmeden soluğu elim alanında alıyordum. O dönemde sert müdahalelerde bulunuyordu polisler. Her zamanki gibi. Ama o dönemin şöyle bir özelliği vardı. Alanı inadına terk etmiyorduk. Çünkü davamızda haklılığımıza inanıyorduk ve çok güçlüydük. O dönemde aklımda kalan şeylerden birisi iz bırakan daha doğrusu bende. O dönemde boyalı su şey yapıyorlardı. İlk önce boyalı su sıkıyorlardı. Ardından da gaz atıyorlar. Ardından da polis coplarıyla dalıyordu. Tabii şeyin farkındaydık. Yani biraz sonra işte polis saldırmaya geçeceği zaman hani bizler de pankartların arkasına geçiyorduk. Ben de doğal olarak hemen pankartın arkasına geçiyordum. Ama Pankartı genellikle erkek üyeler tutuyordu. Oradan bir kadın üye pankartı tutmaya çalıştı. Erkek üyelerden birisi işte arkaya geçmesi gerektiğini söyledi. Kadın üye de itiraz etti ve pankarttan tuttu. O gün yani sendika ortamında bile ataerkil düşünceyle, davranışlarla mücadele etmek gerektiğini o gün anladım. Bu olay benim toplumsal cinsiyet aslında eğitimlere katılmamda en önemli etkenlerden biriydi. Bakanlığa geçtiğim sene galiba öğretmenlikte 5. veya 6. yılımdı. Doktoraya başlamıştım. O sırada şubeden biri aradı. Hani çok şubeye de gelip gittiğim yoktu aslında. Merkezi düzeyde düzenlenen toplumsal cinsiyet eğitimleri, yani merkez kadın eğitimci eğitimleri için haber verdi. Benim adımı önerdiklerini söylediler. Çok sevindim. Sevinme sebeplerinden biri nedeni şu. Üniversite yıllarında feministlerle tanışmıştım ve feminist bilinç yükseltmelere katılıyordum sürekli. İlk başlarda feminist bilinç yükseltmeler bana iyi geldi çünkü içimi açabiliyordum. Yani konuşamadığım konuları konuşuyordum. Sürekli içimde bir gel git vardı. Yolumu bulamıyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Yıllardır yaşadığım şeydi bu. Ama şöyle bir sorun vardı feminist bilinç yükseltmelerde. Hem ben çıplaklaşıyordum hem de diğer kadınların anlattıkları her acıyı da giyiniyordum. Ya hüzünlenerek çıkıyordum. Başka bir yol olabilir mi? Hani feminist bilinç yükseltmelerinin dışında diye, yani tarihimize, kadın tarihine daha bir derli toplu bilimsel bakabilir miyim diye düşünürken, hani toplumsal cinsiyet eğitim yine başvurumu öğrendim. Bu da beni çok sevindirdi. Sendikanın genel merkez eğitimciler eğitimine kabul edildim. İlk eğitimlere katıldığımda ülkenin dört bir tarafından farklı ırklara, farklı mezheplere sahip kadınlarla karşılaştım. Hani şimdi düşündüğümde aslında biz o dönem kesişimsellik çalıştık. Yani dersler anlatılırken kadınlar yani bir Türk kadınıyla bir Kürt kadınının, bir Alevi kadınla bir Sünni kadının yaşadıklarını, farklılıklarını gördüm. Onun için hani kesişimsel çalışmaya başladık diyorum. Çünkü bu orada o dönemdeki akşamki tartışmalara, odalarda buluştuğumuzdaki tartışmalara, derslerdeki tartışmalara yansıyordu. Ve ben şöyle o dönemde şöyle bir safça bir düşüncem vardı. Ve bu düşünce sonradan düş kırıklığına uğramama sebep oldu. Şimdi eğitimleri biz kadın kadına aldık. Toplumsal cinsiyette ve illere dağılıp verecektik her ilde. İşte sendikanın iş yeri temsilciler eğitiminde toplumsal cinsiyet eğitimleri verecektik. Farklı şubelere gidiyorduk ülkenin farklı yerlerindeki. Şimdiki gibi şey yoktu o zaman. Yani merkez kadın eğitimciler azdı ve şube şube ülkenin dört bir tarafını geziyorduk. Ben ilk eğitime gittiğimde karşımda erkek üyeleri de gördüm. Biraz şaşırdım. Yani ben sadece kadın üyelerle hani toplumsal cinsiyeti tartışacağımızı düşünüyordum. Ve ilk eğitimler çok zor geçmeye başladı. Çünkü öncelikle erkek üyelerin bir direnci vardı. Bir kere sol düşüncede bir eşitlik var. Bu eşitlik toplumsal cinsiyete de yansıyordu. Ve erkek üyeler yani eşit olduklarını düşündükleri bir konuda nasıl olur da hani eşitlik için tekrar bu konu bize veriliyor? Yani eşit değil miydik gibi yani onların yani sol düşünceye uymuyormuş gibi bir tavırları vardı. Ve karşılarında bir konu kadın anlatıyordu bu konuyu. Onun bilgisini ölçmeye çalışıyorlardı sürekli. Sözüm kesiliyordu. Örneğin benden önce erkek eğitimci işte merkezi düzeyde iş yeri temsilciler eğitimin örgütlenme sorunlarını falan tartışırken herkes pür dikkat dinlerken sözüm kesiliyordu. Uç örnekler veriliyordu. Eşit olmadığımız, toplumsal cinsiyet konusunda eşit olmadığımızla ilgili imalarda bulunuluyordu. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Yani toplumsal cinsiyet sosyal olarak inşa edilen bir şey ve köken olarak ataerkilliğe dayalı. Yani solcu erkekler hani sosyalizmi bir bilim olarak tartışmak yani onu bir bilim olarak görüyorlar. Ama toplumsal cinsiyetin bir bilim olacağını ve bunun anlatılması gerektiğini çok düşünmüyorlardı. Handikaptı bu aslında ve direnç kırmaya çalışıyorlardı. Moralim bozuluyordu her eğitimden sonra. Bir daha eğitime katılmasam mı falan diye düşünürken işte Merkez Kadın Eğitimciler bir araya geldiğimizde onların da aynı sorunları yaşadıklarını yani paylaştık ve en sonunda da hani nasıl baş edeceğimizle ilgili konuştuk. Yine tekrar eğitimlere tabii ki döndük. Eğitimleri yaptık. Tabii sonrasında kadın üyelerin daha çok söz almaya başlamaları, kadın üyelerin daha doğrusu kadın üyelerini, erkek üyelerin bizi yıpratmaya çalıştıklarını fark ettiklerinde daha çok söz almaya başlamaları, kendi yaşadıklarını anlatmaları, eğitimlerin daha da ciddiye alınmasına, zamanla ciddiye alınmasına sebep oldu. Toplumsal cinsiyet eğitimlerinin dışında Genel Merkez Kadın Komisyonu'nda yer aldım. Sorgulamak ve değiştirmek şiarıyla düzenlenen Eğitimsen 1. Kadın Kurultayı'nda eğitim işi konuda çalışan kadınların sorunları ve TİS talepleri bölümünde Merkez Kadın Komisyonu ve Kurultay Komisyonu üyesi olarak yer aldım. Bu benim için çok dönüştürücüydü. Kurultay yapmak, kurultayda kadınları görmek, merkezi şekilde eylemlilik oluşturmak için çok çok önemliydi. Görünmez, yani sendikada görünmez bir can tavanımız var. Yani kadınlar, kadın üyeler şube yürütmelerde görev almıyorlar. Yani bu nasıl çözülebilir gibi düşündük. Bunların üzerine işte kota uygulaması, kadının beyanı esastır gibi işte kadın sekreterliklerinin güçlendirmesi, kadın meclislerinin kurulması ve bunların hepsi aslında toplumsal cinsiyet eğitimleri ve ondan sonraki kadın kurultayın çalışmaları sonucu alınan kararlar ve kararların sendikada uygulanmaya geçmesiyle ilgili. Onun dışında iş kolunda, eğitim iş kolunda hani cinsiyetçilikle ilgili eylemliliklerimiz başladı. Orada da ders kitaplarının incelenmesinde, merkezi düzeyde incelenmesiyle görev aldım. Yani ders kitapları inceledikten sonra raporlarımızı bakanlığa gönderdik. Tabii ders kitaplarında çok büyük değişimler olmadı. Ama örneğin benim dikkatimi çeken şeylerden birisi, kadınlar genellikle ev içi mekanda yer alırken işte kız çocuklarıyla ve anne ve eş rolünde sunarken meslekleriyle çok ön plana çıkmazken artık kadınlar yani çok az bir iki tane olsa bile örnek olsa bile kadınlar işte ev dışı mekanda ve meslekleriyle tek başlarına temsil edilmeye başladı. O dönem verdiğimiz raporlar işte baskılar sonucu. Onun dışında ilk kez ama bir kere oldu. Toplumsal cinsiyet eğitimleri bakanlıkta yer almaya başladı. Yani merkezi hizmet içi eğitimlerde yer almaya başladı. Şimdi sendika çalışmaları yaparken karşılaştığım güçlükleri gelince, tabii ki güçlük yaşadım. Her şey güllük gülistanlık değil. Sendika çalışmaları yaparken yaşadığım güçlüklerle baş etmeme sebep olan, aslında ilk önce bunu söyleyeyim, sendikanın kuruluş amacı ve ilkelerine güvendim. Ve her zaman şu anda da düşündüğüm bir ilkeyi benimsedim kendim. Sendika benim. Yani sendikayı benliğimden ayrı bir kurum olarak düşünmedim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim özlemimde handikap belki diğer merkez kadın eğitimcilerinde yaşadığı bir sorundur. Hani bilemiyorum. Şimdi biz merkezi düzeyde eğitimler almışız. Kusura bakmayın, bir su içeceğim. Yani susadım. Nerede kalmıştık? Evet. Yani şöyle bir handikap var diyordum bende de. Yani bende handikap oluştu. Merkezi düzeyde eğitimler almışım. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği için. Yani kadınların, kadın üyelerin yaşadıkları sorunları biliyorsun. Ve sendikada yaşanan sorunları da biliyorsun. Yani sanki şey gibi, nasıl anlatsam, yani doğru sözü bulmaya çalışıyorum. Şey gibi, ya ben kurtarıcı kadın gibi hissettim kendimi. Yani sorunlar yaşanacak. O sorunlara hani ben doğru müdahalelerde bulunacağım. Eğer hani tanık olduğum bir sorun olursa, daha doğrusu, ona doğru müdahalelerde bulacağım. İşte kadın üyenin yanında olacağım. Tabii ki orada olacağım. Ama hiç benim başıma hani böyle olaylar gelmeyecekmiş gibi kurguladım kendimi. Hani şey alıyorsun, hani bilgi alıyorsun. Yani bu konuda bilgilisin. Hani hata yapmaman gerekiyormuş gibi. Ama benim başıma da geldi ve kendimi çok çaresiz hissettim. İş yerinde bir erkek üyemiz tarafından tacize maruz kaldım. Ve o zaman sanki aldığım bütün eğitimleri tekrar baştan gözden geçiriyormuşuz gibi. Ama hani teorisi farklı bir şeymiş, pratiği farklı bir şeymiş. Şeyleri biliyoruz. Yani erkek dayanışmasını biliyoruz. Bunu yaşamak gerçekten hayatımın 3-4 senesine mal oldu. Yani bunu algılayabilmek için. En sonunda tayin isteyip oradan çekildim. 2 sene önce şube yürütme kuruluna seçildim. Tabii benim görevim eğitim sekreterliğiydi. Eğitim sekreteri olarak görev yapıyorum. Ama bir taraftan birden WhatsApp gruplarına eklendim. Kadın Meclisi Keskin Kadın Meclisi grubuna eklendim. Ondan sonra şubenin Kadın Meclisi grubuna eklendim. Ondan sonra bunların doğal üyesi olduğumu öğrendim. Tabii bundan da bir sorun yoktur. Hani benim bilmediğim için işleyişi. Sonradan tamam o gruplara üye olayım. Yani o grupların da hani kadın mücadelesi için ne yaptıklarını öğreneyim. Çok doğal bir süreç ama hani orada olman gerekiyor, bunu da yapman gerekiyor denmeye başladığında yani bunun haksız bir şey olduğunu, yani bunu doğru bulmadığımı söyledim. Hani kadın sekreteriyle konuştuğumda cinsiyetimden dolayı çifte görev yaptığımı, yapmak zorunda kaldığımı belirttim. Çünkü hem işe gidiyorsun hem özel hayatını idame etmeye çalışıyorsun. Bir taraftan da hani sendikada çifte vardiyaya kalıyorsun. Yani şöyle bir sorunumuz vardı bizim zaten. Kadın yani profesyonel sendikacı değiliz. Yani kadının örneğin yalnız yaşıyorum ama özel hayatımı idame etmek zorundayım. Yani özel hayatıma zaman ayırmak zorundayım. Yani ev işi yine bana bakıyor. Ütü, yemek yine bana bakıyor. Yani kendime bakmak zorunluluğum var. İşe gitmeye zorunluluğum var. Yani onun dışında sendikaya geldiğinde hani diyoruz ya sendikada kadınlar yeterince yer almıyor. Tamam sendikada yer aldığında da başka bir görevdesin ama birden görülmez bir görevde kadınlığından dolayı hani senin üzerine kalıyor. Bunları da yapman gerekiyor. Ve bu bana şey geldi, tersinden cinsiyetçilik geldi. Bu beni hani bu dönem 2 senedir zorluyor. Evet, diğer soruya geçelim. Bütün bu güçlüklere karşı kadınlar sendikada kendi sözlerini üretebiliyor mu? Tabii ki üretebiliyorlar. Evet, bütün bu güçlüklere karşı kadınlar kendi sözlerini üretebiliyorlar. Yani kadın sekreterlikleri olması, kadın meclislerinin bağımsız çalışması, kendi hani kararlarını alabilmesi, kendi eylemliklerini yapması çok çok önemli. Bu hani bizim kadınların, sendikalı kadınların söz üretmesine neden oluyor. Aynı zamanda hani ben Ankara'da doğma büyümeliyim. Ankara'daki feministlerle de iç içe bulundum. Şimdi baktığımda sendikalı kadınlar yani önceden feministler eylem ve etkinliklerde ön ayak oluyorlardı. Ama şimdi KESK ön ayak oluyor. Ve feministlerle iç içeyiz. Diğer kadın dernekleriyle de iç içe çalışıyoruz. Ama şimdi sendikada şöyle bir sorun var. Yani dışarıdan görüyordum hani ben bunu. Dışarıdan hissediyordum ama yönetime geldiğimde ama şube yürütme kuruluna geldiğimde bunu daha da farkına vardım. Şimdi sendika içindeki siyasi gruplardan bazıları özellikle bir grup yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin sosyalizmle birlikte çözülebileceğini düşünüyor. Yani devrimle birlikte çözülecek. Onun için şimdi buna ayrı bir yani toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrı bir enerji pardon ve zaman ayırmanın gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Yani şöyle bir şey yapıyorlar. Yani sosyalizm gelince eşit içe eşit ücret ödenince veya ev işlerinin veya çocuk bakımının kamusallaşmasıyla cinsiyet eşitliğinin son bulacağını düşünüyorlar. Ama cinsiyet eşitliği yani kapitalizmden önce de vardı. Yani ataerkiyle çok yani insanlık tarihi kadar yani toplumsal cinsiyet eşitliği insanlık tarihiyle birebir. Hani bunu kapitalizmle mücadele eder yani devrimle çözülebilecek bir sorun olarak sorun değil. Aynı zamanda hani sendikanın kadın politikaları var. Sendika yani bu ortak alınmış kadın politikaları var. Yani bu sendikanın kadın politikaları hani bu gruplar şekli yani tarafından uygulanmadığı gibi hani önüne de geçilmeye çalışıyor. Yani engelleme durumu var. Bu sendika için çok büyük bir handikap aslında. Hani bu ileride umarım çözülür. Tabii ki iyi ki kesliyim diyorum. Neden diyorum? Çünkü mesleğim ile yani mesleğim için mücadele ederken aynı zamanda kadın olmaktan dolayı yaşadığım sorunlarla da sendikam aracılığıyla mücadele ediyorum. Ve bu aynı zamanda benim kadın olarak güçlenmeme ve özgürleşmeme de mücadele ediyor. İki mücadele alanını tek çatı altında birleştirdiğim için iyi ki kesliyim, iyi ki kesti bir kadınım diyorum. İlk başta hani söylemek istediğim şey vardı hani sonradan söylerim demek istiyordum. Onunla bitireyim. Evet, kesti kadınlar olarak çok yol kat ettik. Ve biliyoruz ki daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Kadının beyanı esastır ilkesi çerçevesinde bir öneride bulunmak istiyorum. Erkek üyelerinin sözlü veya fiziki şiddetine maruz kalan biz kadın üyelerin başvurularının merkezi düzeyde kurulan bir disiplin kurulu tarafından değerlendirilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda hani şöyle kamuda şöyle bir şey vardır hani kamu davası gibi. Sen şikayette bulunmasan bile artık bu kamu davası oluyor gibi. Yani kadın üye başvuruda bulunmasa bile hani bunun sendika davası olarak algılanıp işlemlere başlanması. Örneğin ben hani o dönemde kendim yaşadığımda yani bu sendikaya ulaştığında böyle bir mekanizma olsaydı yani çok uğraşmazdım. Şöyle yani o anda gerçekten şey yapıyorsun. Yani psikolojik olarak yıpranıyorsun. Birçok şey sorguluyorsun. Psikolojik olarak yıpranman senin hareketsizlenmene sebep oluyor, susmana sebep oluyor. Aynı zamanda da kadın üyelere psikolojik destek ağının kurulması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, hukuksal bir desteğimiz var ama psikolojik destek ağının da kurulması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim hepinize. İyi günler.